Merhabalar. Daha önce yeni bir video serisine başlayacağımdan bahsetmiştim. Kitaptan Notlar adı altında bir oynatma listesi olacak. Bu oynatma listesinde kimi zaman kitap önerileri, kitapları yorumlama, kimi zaman da kitaplardan sevdiğim kısımları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün ilk videoyu Devlet kitabıyla, Platon'un Devlet kitabıyla yapmak istedim. Elimdeki kitap 2016 basım. 29. basılmış 2016'da. Birinci basım 1962 Remzi Kitap Evi'nden çıkmış ki o baskı bende vardı. Çok böyle daha küçük bir kitaptı. Bir arkadaşıma hediye etmiştim onu. Ankara'da, sahaflarda bulmuştum. Ki Ankara'nın sahaflarını da birçok şehirde, yani İstanbul, İzmir, Adana gibi şehirlerde belki yeteri kadar gezememiş olabilirim ama Ankara'daki kadar sahafla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Umarım keyif alırsınız bu video serisinden. Bugün bu kitabın, Devlet kitabının ön sözünden sevdiğim birkaç bölüm okumak istiyorum. Yaklaşık 8-10 sayfa civarı olacak. Evet, ön sözü. Normalde kitapların ön sözüne pek bakmam. Genelde bakılmaz ama niyeyse ilk aldığımda da okumamıştım daha doğrusu işin gerçeği. Fakat bu haliyle yakın zamanda tekrar okumaya başladım. Yani bu baskıyı ve ön sözüne de baktım ne hikmetse. Çok hoşuma gitti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hatta ön sözünden önce bu kitap Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi olarak çıkartılmış. 14. kitap. Pardon, Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi 24. kitap olarak geçiyor. Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu, Ali Cimcöz. Zaten onlara ait bir ön söz olacak. Çok sevdim işin doğrusu. Sizinle de paylaşmak istedim. Hatta Hasan Ali Yücel'le ilgili de ayrıca tabii ki bir video yapmak gerekir diye düşünüyorum. İsterseniz ilk olarak Hasan Ali Yücel'in yazısıyla başlayalım. İlk sayfada hemen kapağı çevirir çevirmez ilk sayfada kendisine ait bir yazı var. 23 Haziran 1941'de not düşünmüş buraya yazılmış. Daha sonra da ön sözden sevdiğim birkaç bölümü okuyacağım. Umarım keyif alırsınız. Tabii bunu Spotify'dan da podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi, zeka ve anlama kudretini o eserler nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini biz bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir beklemekteyiz. Zekasının her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda ve mekanda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse, o millet, medeniyet aleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların himmetleriyle 5 sene içinde hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımıyla onun 4-5 misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüphanemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetini yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okuru için mümkün olamayacaktır. 23 Haziran 1941 Maarif Vekili Hasan Ali Yücel. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Evet, şimdi ön sözden sevdiğim kısımlara dair bir paylaşım yapmak istiyorum. Yaklaşık 8-10 sayfa dediğim gibi. Devletin önemi. Bugün insanlık adı altında topladığımız değerlerin kaynaklarından biri de Platon'un devletidir. Doğuda ve batıda Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce kutsal değilse bile en önemli kitap devletti. Kaldı ki ilk Hristiyan ve Müslüman aydınları kendi din felsefelerini bu kitabın değişik yorumları üstüne kurdular. İdea kuramı ki Platon'un hiç de kestiremeyeceğim mistik ve metafizik dünya görüşlerine döküldü. En açık anlatılışıyla bu kitaptadır. Hristiyanın da, Müslümanın da gerçek ötesi ve dünya zindanı 7. kitaptaki mağara benzetmesine bağlanabilir. Tek tanrı kavramları Platon'dan gelme olduğu gibi Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" sözü Platon'un devlette düşünülen, kavranan dünyayı görülen dünyadan daha gerçek sayarken söylediklerinin bir özeti gibidir. Platon'un dinleri yiyecek olmuş yönü bir yana, bugüne kadar ortaya atılmış bütün devlet kuramlarının, komünizm ve nazizm de içinde bütün toplum düzenlerinin devlette ipuçları, hatta kaynakları bulunabilir. Rönesans'tan bu yana politik alanında ne düşünülmüşse devlette çekirdek olarak vardır. Hele Jean-Jacques Rousseau'nun devlet ve eğitim üstüne düşündüklerini bu okuyacağınız kitapta daha da açık olarak görürsünüz. Devlet, insanlığın iliklerine işlemiş bir kitaptır. Böyleyken ne tuhaftır, en az okunan kitaplardan biri de devlettir. Biz bu kitabı çevirenler bile birçok sayfalarda yepyeni şeylerle karşılaştık. Ve devleti gerçekten okuyup okumadığımızı birbirimize sorduk. Devlet, okunmuş olsa bile sık sık yeniden okunmaya değer, dünya gibi hep yeniden anlaşılmak isteyen bir kitaptır. Devleti kim, nerede, ne zaman, nasıl yazdı? Sokrat hiç şüphesiz Platon'dan çok daha yaratıcı, daha erkek bir kafaydı. Kalıpları kıran, buzları eriten, herkesin alışık olduğu düşünüşten başka türlüsünü getiren herhalde Sokrat. Bu filozof üstüne bildiklerimiz o zaman için az sayılmaz. Ama onları hiç bilmesek bile Platon gibi değerli bir yazarın düşünebildiği en değerli şeyleri kendisine mal ettiği insanın zamanında gençler üstüne ne türlü bir etkisi olduğunu, böyle bir etkisi olabilmek için de ne yaman bir kafası olduğunu düşünün. Bizim eski dünyamızda buna benzer bir durum Şems ile Mevlana arasındaki kaynaşmadır. Şems de Sokrat gibi dünyaya kitap yerine kendini anlamış, sevmiş bir insan bırakıp gidiyor. Platon gibi Mevlana da bütün düşüncesini ve sanatını bir büyük dostun emrine, hizmetine koyuyor. Dar kafalıların öldürdüğü Sokrat'ın da Şems'in de ölümleri yepyeni bir düşünüş ve duyuş akımının başlangıcı oluyor. Bütün diyaloglarda olduğu gibi devlette de hangi düşüncelerin nereye kadarının Sokrat'tan geldiğini bilemeyiz. Bu iki insan bir potada eriyip birbirine karışmış, kaynaşmış gibidir. Gerçi Platon'u bir yazar, bir sanatçı olarak yalnız başına düşünebiliriz. Devlet ve Sokrat'ın söyledikleri gerçekten kendi düşünceleri de olsa, onları Sokrat'ın ölümünden yıllar sonra derleyip toplayıp kendi dilediği gibi düzene sokan Platon'dur. Tanıdığımız Sokrat ise Platon'un tanıttığı, dilediği gibi konuşturduğu bir Sokrat'tır. Resim modeline ne kadar benzerse benzesin, resmi yapanın eseridir elbet. Ama bir filozof olarak Platon'un Sokrat'ın eseri olduğu su götürmez. Kısaca devletin babası Sokrat, anası Platon'dur diyebiliriz. İnsan düşüncesinin bir dönüm noktası olan Sokrat'ın kim olduğunu, nasıl yaşayıp öldüğünü az çok biliyoruz. Milattan önce 470 yılında doğmuş ve 399 yılında ölmüş. Bütün ömrü Atina'da geçmiş. Babası heykel ustası, annesi ebeymiş. Erkenden dökülmüş saçları, yuvarlak yüzü, irice burnuyla kaba görünüşlü, filozoftan çok hamala benzeyen bir adammış. Gelişi güzel giyinir, yaşar, kendi evinden çok başkalarının evinde yer içer, her gün çevresini saran gençlerle şurada burada akşamlara kadar çene çalarmış. Her çeşit insanla ahbapça, dobra dobra konuşur, her düşündüğünü herkese açıkça söyler, devletin politikasına da yalnız seyirci tenkitçi olarak karışırmış. Konuşmalarında asıl güttüğü amaç, herkese bildiği, inandığı şeyden şüphe ettirmekmiş. En çok söylediği iki sözden biri, benim tek bildiğim, bir şey bilmediğimi bilmektir. Öteki de kendini tanı sözüymüş. Gençliğin ahlakını bozuyor diye 220'ye karşı 280 oyla ölüme mahkum edildiğinde de kendini kurtarmak için ne düşüncelerinden kısıntı yapmış ne de kaçabileceği halde kaçmış, dostları arasında baldıran zehrini şarap içer gibi içmiş. Platon olmasa Sokrat üstüne bildiklerimiz aşağı yukarı bunlar olacaktı. Hoş, Platon da bize hayatı üstüne fazla bir şey öğretmiyor. Ama diyalogların her satırında Sokrat bir tanrı gibi hazır ve nazırdır. Diyalogların ve hele devletin yazılmasına asıl yol açan olay da Sokrat'ın ölümüdür. Bu ölüm üstelik bütün bizim garplı dediğimiz kafanın da kaynağı sayılabilir. Onun için Sokrat'e baldıran zehrini içirten olaylar üstünde durmak istiyoruz. Sokrat'ın ölümü, Atina ile Sparta'nın birleşip İran ordularına karşı kazandıkları zaferler, yani Sokrat'ın doğmasından 2 yıl önce hazırlanmaya başlar. Ortak düşmana karşı savaşa Sparta kara kuvvetleri, Atina ise deniz kuvvetleriyle katılmıştı. Zaferden sonra Sparta'nın ordusu başına dert oldu. Memleketi sömürdü. Atina ise savaş için hazırladığı filoyu ticaret için kullandı. Dünyaya açıldı. Dünya Atina'ya geldi. Atinalılar kendilerine hiç benzemeyen, kendileri gibi düşünmeyen bambaşka insanlarla tanıştı. Değişik insanların bir araya gelmesi Atina'da eski inanışların, düşünüş geleneklerinin yıpranmasına yol açtı. Deniz yolculukları Atinalıları yıldızları bilmeye, yıldızlarda evrenin sınırlarını araştırmaya götürdü. Atina'da bir yandan eski inanışları yıpratan, bir yandan da yeni bilgiler edinmeye çalışan ve sonradan filozof, bilgisever adını alan bir takım aydınlar türemeye başladı. Bunların bir kısmı Thales ve Herakleitos gibi Anadolu filozoflarının ardından giderek insanın yaşadığı dünyayı, havayı, suyu, ateşi, toprağı yani fizik gerçeği aydınlatmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da akıllarını yalnız bütün inanışları çürütmekte, her şeyin püf noktasını bulmakta kullanıyorlardı. Birinciler için önemli olan insan dışı gerçekler, ikinciler için ise daha çok insan içi gerçeklerdi. Fizikçiler insanla ilgili sorunları küçümsüyor, sofistler ise hiçbir sonuca varmaksızın da olsa yalnız insanla ilgili sorunları ele alıyorlardı. Sokrat'ın doğduğu yıllarda Atina'da daha çok sofistlerin sözü geçiyordu. Doğrusunu isterseniz Sokrat fizikçilerden çok sofistlerden yanaydı. Bu okuyacağınız kitapta bile aslan payı fizikçilerden çok sofistlerindir. Çünkü devlet insan dışından çok insan içine çevrik bir kitaptır. Uzun sözün kısası Sokrat sofistlerle birlikte demek istiyor ki insanın hayatı dünyanın hayatından daha önemlidir. Asıl bilgi dünyayı değil insanı bilmektir. Tanrılar evreni yönete dursun, insan kendi hayatını yönetmelidir. İyi ile kötüyü, doğru ile eğriyi ayırt etmesini öğrenip hem kendini hem başkalarını adam etmelidir. Bütün bilimlerin amacı insanların daha iyi insan olmalarını sağlamaktır. Sokrat böylece felsefeyi tabiattan çok insana, fizikten çok ahlaka bağlamış, filozofu ister istemez dünya işlerine, politikaya, günlük sorunlara karıştırmış oluyordu. O kadar ki düşüncelerinden çıkan sonuca göre ya devlet adamının filozof ya da filozofun devlet adamı olması gerekiyordu. Atina'da demokrasiyle felsefenin sarmaş dolaş olduğu ya da birbirine dediklediği yıllarda sofistler arasında iki düşünce çatışıyordu. Bunlardan birine göre insanlar doğuştan iyi ve eşittirler. Toplumun kötü düzeni onları bozuyor, güçlüler güçsüzleri eziyor, kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı bir silah oluyor. Öteki düşünceye göre ise insanlar doğuştan ne iyi ne de eşittirler. Yalnız güçlü ve güçsüzler vardır. Güçlünün güçsüzü yönetmesi, ezmesi tabiat gereğidir ve doğrudur. İnsan haklı olmaya değil, kuvvetli olmaya bakmalıdır. Bu iki düşünceden biri daha çok Atina, öteki daha çok Sparta devletinden örnek alıyordu. Biri daha çok halkçıların, öteki daha çok aristokratların ya da zenginlerin ekmeğine yağ sürüyordu. İşte Platon'un devlet diyaloğunun kaynağı bu iki düşüncenin çatışmasıdır. Sokrat gerçi açıkça hiçbirini desteklemiş değildi. O devletin başına en akıllıların gelmesini istiyor, nerede olursa olsun yalnız akla uygun olanı arıyordu. Ne var ki içinde yaşadığı Atina demokrasisinin akla uymayan tarafları çoktu. Sokrat'ta aklının dikine gittikçe durmadan düşman kazanıyordu. 400 bin Atinalının 250 bini hiçbir siyasal hakkı olmayan kölelerdi. Geri kalan 150 bin yurttaştan küçük bir azınlık büyük meclise girebiliyor, devleti yönetenler yurttaşlar listesinde alfabe sırasına göre seçiliyordu. Böylece her halk çocuğu her an devleti yöneten bin kişinin arasına girebiliyordu. Ama şu ya da bu değeri bilgisiyle değil, sadece halk çocuğu olduğu için. Sokrat herkesin başa geçme hakkını doğru bulmakla birlikte başa geçenin en değerli yurttaş olmasını istiyor. Bunu istemekle de devleti çoğunluğun değil, seçkin bir azınlığın yönetmesini istemiş oluyordu ki Bu da bir yandan halk çocuğunun bilgisizliğini yüzüne vurmak, öte yandan kendilerini en değerli azınlık sayan aristokratların ve zenginlerin halk düşmanlığını ister istemez haklı çıkarmak demekti. Demokrat Atina'nın bütün korkusu da onların kuvvetlenip devleti elde etmeleriydi. Sokrat'ın ölümü vaktinden önce öten horozun ölümü gibidir. Ölmek onun düşüncesinin kaçınılmaz sonucuydu. Bir bakıma da en büyük eseri ölümüdür. Sokrat öldüğü zaman Platon 28 yaşındaydı. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir insandı. Omuzlarının genişliğinden ötürü sonradan Platon adını almışlarlar. Soylu, zengin bir ailenin çocuğuydu. Çağında görülebilecek en iyi eğitimi görmüş, matematikte ve şiirde erkenden sivrilmişti. Olimpiyatlarda yarış kazanmış ünlü bir atletti. Kısacası filozof olması en az beklenecek delikanlılardan biriydi. Sokrat'ın konuşmalarını ilkin bir zeka yarışması olarak çekici bulmuş olabilir. Ama bu konuşmaların tadına vardıktan sonra kafa sporunun ötekilerden çok daha önemli, Sokrat'ın bütün şampiyonlardan çok daha üstün olduğunu anlıyor. Sevgili hocasının ölümü ise ona düşüncenin hem tek bir insanın hem de bütün insanların hayatına neler getirebileceğini öğretiyor. Denebilir ki Platon bütün ömrünü Sokrat'ı öldürmeyecek, tersine onu ve onun gibileri baş tacı edecek bir toplumun, bir devletin nasıl kurulabileceğini düşünmekle geçirmiştir. Hele okuyacağınız diyalog bu kaygının ta kendisidir. İlk işi Sokrat'ı öldürten demokrasiden uzaklaşıp dünyayı dolaşmak oluyor. Nerelere gittiği pek bilinmiyor. Mısır'a, İtalya'ya, Anadolu'ya, hatta Hindistan'a gittiğini ileri sürenler var. Herhalde 12 yıl yok oluyor ortadan. Atina'ya 40 yaşında olgun bir insan olarak dönüyor. Atina yakınında bir kır evine yerleşiyor. Sonradan dünya akademilerine adını verecek olan Akademos'un bahçesinde gençlerle buluşup Sokrat gibi kendini sevdiren bir hoca oluyor. İşte Platon, filozofi ile sanat sevgisini birleştiren, insan düşüncesini bir çeşit tiyatro yoluyla anlatan diyalog çeşidini o zaman yaratıyor. 80 yaşına kadar hem çevresindeki hem de gelecek yüzyıllardaki gençlerle en iyi devletin nasıl olabileceğini tartışmakla yetiniyor. Ne Yunanistan'da ne de belki hiçbir yerde gerçekleşmeyeceğini anladığı en iyi devleti Sokrat'la birlikte bir kitapta kuruyor. Diyaloglarının en güzeli değilse bile, çünkü güzel sözü daha çok şölene yakışıyor. En zengini, en yüklüsü olan devlette Platon insanlara bütün duygu ve düşüncelerinin, bütün sevgi ve öfkelerinin, şüphe ve hayallerinin özetini veriyor. En iyi devletin bir ütopya olduğunu biliyor elbet, biliyor ama kurulsun kurulmasın herkesin böyle bir devlete, yani en doğruya yönelmekle insan olacağına inanıyor. Herkes böyle bir devleti varsayıp onun kanunlarına göre yaşasın diyor. 1962 Sabahattin Eyüboğlu, Ali Cimcöz. Tekrar tekrar okunmaya değer bir kitap, okunması gerekli bir kitap. Umarım bu ön sözden seçtiğim kısımlardan keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.